Ayrım 20.
50. Mustafa Kemal tehlikeyi görmüştü. Halkı ondan nefret eden İstanbul'un düşmanca ortamında, halifenin çevresinde ve en güçlü muhaliflerinin öncülüğünde kendisine karşı monarşik ve dinci bir hareket biçimlenmekteydi. Ülkede ona karşı ve dinsel fanatizm yönünde propaganda gittikçe yaygınlaşıyordu. Halk dinsel liderleri olarak halifeye büyük saygı duyuyordu. Bu iki olgu örgütlenir ve birleştirilecek olursa yenilgisi kaçınılmazdı. Bu durumla nasıl başa çıkacağını bilmiyordu. Çok erken harekete geçerse kendisini havaya uçuracak bir barut fıçısını ateşlemesi mümkündü. Çok bekleyecek olursa da yenilgiye uğrayabilirdi. Nasıl harekete geçmesi gerektiği konusunda düşünürken talih bir kez daha yardımına koştu. İngiltere onun eline bir kez daha silah vermişti. İki Hintli Müslüman olan Ağahan ile yaşlı ve saygın Emir Ali, Hindistan Müslümanları adına halifenin saygınlığının korunmasını talep eden bir protesto mektubu göndermeye karar verdiler. Bu mektup Ankara'daki hükümete ulaşmadan önce İstanbul basınında yayınlandı. Bu Mustafa Kemal'in aradığı fırsattı. Ağahan'ın öyküsünü keşfetti. Hindistan'da tanınmış bir Müslümandı. İsmailiye mezhebinin lideriydi. İngiltere'de yaşıyor, İngiliz yarış atları yetiştiriyor, İngiliz giysileri giyiyor, İngiliz politikacılar ve elçileriyle yakın dostluk ediyordu. İngilizler Dünya Savaşı boyunca Hindistan Müslümanlarının lideri olarak sivrilmesi için özenli bir propaganda çalışmasıyla onun saygınlığını yükseltmişlerdi. Onu padişaha ve doğudaki Türk propagandasına karşı kullanmışlardı. "Ağahan," dedi Mustafa Kemal, "bir İngiliz ajanıdır." Bu propagandayı yürütmek kolay oldu. Yunanlılarla birlikte Türkiye'yi yıkmayı başaramayan hilekar ve kurnaz düşman İngiltere, hilafeti desteklemek ve böylece Türkleri iki düşman kampa bölmek için Hintli Müslümanları ve Ağahan'ı kullanarak yeni entrikalara girişmişti. Meclis büyük bir öfke kasırgasına kapıldı. Konuşmacılar hocalara, din adamlarına, muhalefet liderlerine, hilafete ve halifeye lanetler yağdırdılar. Ve Cumhuriyet'e karşı her türlü muhalefetin sürgün edilmiş padişaha gösterilecek yakınlığın vatana ihanet olarak değerlendirileceği ve ölümle cezalandırılacağına ilişkin yasayı geçirdiler. Bazı mebusların hilafetin Türkiye için diplomatik değerinden söz etmeleri üzerine meclis yuhalayarak onları kürsüden indirdi. Bunu izleyen sessizlikte Mustafa Kemal onlara döndü. Türk köylüsü yüzyıllardır hilafet uğruna, İslam uğruna, hocalar ve benzerleri uğruna savaşıp ölmedi mi? Artık Türkiye'nin Hintlileri ve Arapları bir yana bırakıp kendine bakmasının, onlarla ilişkiyi kesmesinin, İslam'ın önderliği rolünden kendini kurtarmasının zamanı gelmiştir. Türkiye kendi kendine bakabilecek durumdadır. Hilafet yüzyıllardır kanımızı emmiştir. Bu propagandanın bütün ülke çapında yayılmasını sağladı. Söz konusu mektubu yayınlamış olan İstanbul gazetelerinin başyazarları yargılandı. Dava hakkındaki yazılar yerel halk fırkası şubelerince ve hükümet yayın organlarınca yayınlandı. Başyazarlarla birlikte Abdülmecit de kurnaz ve ahlaksız ulusal düşmanın İngiltere'nin casusu olarak alçaklardan ve vatan hainlerinden biri olarak tanıtıldı. Mustafa Kemal'e karşı başlatılan dinci propaganda ortadan silindi. Ülkede büyük bir öfke homurtusu yükselmişti. Mustafa Kemal ulusu kurtarmalıydı. Mustafa Kemal güven içinde eyleme geçebileceğinden hala kuşkuluydu. Ordudan emin olmalıydı. Onsuz çaresizdi. İzmir yakınlarında yapılan yıllık tatbikatı izlemeye gitti. Günlerce İsmet ve Fevzi ile sorunu tartıştı, ihtiyatlı soruşturmalar yaptı. Alt rütbeli subaylarla erlerin duygularını öğrenmeye çalıştı. Halifeyi yurt dışına çıkardığı, dini devletten ayırdığı ve Türkiye'yi layık bir cumhuriyete dönüştürdüğü takdirde ordu ne yapacaktı? Askerler onu desteklemeyi reddedecekler miydi? Karar veremiyordu. Bütün gece boyunca sel gibi akan sözcüklerle bütün olasılıkları teker teker gözden geçirerek ikircimli, kah bir şeye karar vermişken kah ötekine yönelerek, fikir değiştirerek, duraksayarak konuştuğu geceler birbirini izliyordu. Bu sırada onu gören bir yabancı onu rahatlıkla bir geveze ve cesaret ya da iradeden yoksun, dirayetsiz bir adam olarak değerlendirebilirdi. Ansızın kararını verdi, harekete geçecekti, ordu onu destekleyecekti. Aynı hızla kelimelerden eylemlere geçiverdi. Daha önce ne kadar gevezeyse artık o kadar suskundu. Hedefi karar veremediği zamanki kadar belirgindi. Kendisi zayıf olduğu zamanki kadar zorlu ve güçlüydü. Düşmanlarını amansız bir şiddetle ezdi. Kararsızlık haftalarının onda yarattığı köşeye kıstırılmışlık duygusu, yıkıcı bir devrimci şiddete patlak vermişti. Öncelikle muhaliflerinin gözünü korkutacaktı. Karşıtı olan bir mebus mecliste çok fazla konuştu. Aynı gece evine dönerken yolda öldürüldü. Diyanet vekili halife lehine bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal bunu tekrarladığı takdirde onu asmakla tehdit etti. Rauf'u Halk Fırkası Genel Kurulu önüne çıkması için İstanbul'dan çağırdı ve onu Cumhuriyete ve Cumhurbaşkanı'na bağlılık göstereceğine dair yemin etmeye zorladı. Aksi takdirde partiden ihraç edilecekti. İstanbul valisine gönderdiği acil talimatla Abdülmecid'in bütün o yararsız deptebesine derhal bir son verilmesini emretti. Cuma namazına gitmek istiyorsa bunu normal bir arabaya binerek yapmalıydı. Muhafız birliği dağıtılacak, saltanat kayığı bir kenara bırakılacak. Halifenin aylığı minimuma indirilecek ve taraftarlarına şehirden ayrılmaları uyarısı yapılacaktı. İstanbul'da Ankara'daki iktidara meydan okuyacak bir dinsel lider olmamalıydı. Ilımlılardan bazıları kendisinin halife olmasını Mustafa Kemal'den rica ettiler. Hindistan ve Mısır'dan gelen heyetler de aynı sırada bu dileği tekrarlıyorlardı. Bu büyük bir mevkiydi. Arkasında gelenek, saygınlık ve uluslararası bir platform vardı. Mustafa Kemal gereken bütün özelliklere sahipti. Muzaffer bir kumandan, bağımsız bir Müslüman halkın lideri, Müslüman dünyasında en göze çarpıcı kişilikti. Bu ricaların onu baştan çıkarması olasılığı vardı. Sabırsızlığını gösteren bir jestle bu öneriyi reddetti. Açık görüşlü, belirlenmiş hedeflere sahip biri olarak büyüklüğü, kendisinin ve ülkesinin sınırlarını bilmesinde yatıyordu. Heyetten birine soğuk bir ifadeyle, "Benden halife olmamı istiyorsunuz. Halife olarak emirlerimin dinlenip dinlenmeyeceğini bilecek durumda mısınız? Çünkü eğer dinlenmezse bir maskara durumuna düşeceğim." diyerek onlara şiddetle arkasını döndü. Hilafetin Türkiye'ye uluslararası bir güç verdiğine inanan mebuslara yanıtını da İsmet aracılığıyla verdi. "Eğer diğer Müslümanlar bize yardım ettiyse veya hala yardım etmek istiyorlarsa bu hiçbir gücü olmayan çürümüş bir leşe, hilafet makamına sahip olmamızdan kaynaklanmamaktadır. Bunun tek nedeni bizim Türklerin güçlü olmamızdır." Başarısı bu açık görüşlülüğünde yatıyordu. Büyüklüğü ise hedefinin sınırları üzerinde temellenmişti. Sonunda hazırdı. Meclis öfkeliydi. Halk ve ordu yabancı düşman da onun müttefiki halifeye homurdanıyordu. Muhaliflerini şiddet yoluyla yıldırmış, hıyaneti vataniye kanunuyla ağızlarını bağlamıştı. 3 Mart 1924'te meclise devletin laikleştirilmesi ve halifenin yurt dışına çıkarılmasına ilişkin bir yasa tasarısı sundu. Heyecan içindeki mebuslara "ne pahasına olursa olsun" dedi. "Cumhuriyet korunacaktır. Şu anda tehdit altındadır. Osmanlı İmparatorluğu çökmüş temeller üzerine kurulmuş çatlak bir yapıdır. Yeni cumhuriyet sağlam temeller ile sağlıklı, bilimsel bir yapıya sahip olmalıdır. Halife diğer Osmanoğulları gitmelidir. Modası geçmiş dinsel mahkemeler ve kanunlar, çağdaş bilimsel kanun ve mahkemelerle değiştirilmelidir. Dinsel mektepler yerlerini laik resmi okullara bırakmalıdır. Devlet ve din ayrılmalıdır. Son olarak cumhuriyet laik bir devlet haline gelmelidir." Tasarı hiç tartışılmadan kabul edildi. Bir saat içinde Mustafa Kemal eski devletin üzerine kurulmuş olduğu temellerin tümünü söküp atmıştı. Aynı gece İstanbul Valiliğine Abdülmecid'in şafak sökmeden önce Türkiye dışına çıkarılması gerektiği emri gönderildi. Vali bir polis ve askeri birlik eşliğinde gece yarısı protokolü hiçe sayarak Allah'ın yeryüzündeki gölgesini halifeyi birkaç parça eşyasının bulunduğu valiziyle birlikte yolculuğu için birkaç lira vererek alelacele bir arabaya bindirip İsviçre'ye geçmesi için sınıra götürdü. Türkiye'nin hiçbir yerinde ne bir gösteri ne de bir protesto ya da direniş oldu. Mustafa Kemal galip gelmişti. 51. Mustafa Kemal artık egemendi. Fakat uğruna onca çaba harcadığı iktidar eline geçince onu elinde tutamadı. Bu kısmen kendisinden, kısmen de koşullardan kaynaklanmıştı. Hasta ve yorgundu. Böbreklerindeki hastalık sürekli olarak yükseliyordu. Ağrıyı körletmek için onu hırçın ve sinirli yapan içkiye başvuruyordu. Son 6 yıl boyunca savaşmanın zihinsel uyarıcılığı onu ayakta tutmuştu. Şimdi başarı saatindeyse gevşemiş, adeta sönmüştü. Depresyon nöbetleri onu çaresizliğin kara kuyularına atıyor, kendine, görevine ve talihine olan inancını tüketiyordu. Düşmanı yendim, ülkeyi fethettim. Fakat halkı fethedebildim mi? Bu en güç olanı, diyordu. Özel yaşamı da ona hiç huzur vermiyordu. Çevresinde güvenebileceği, içinde gizli beni açabileceği, böylece iç huzuruna kavuşmasını sağlayacak bir tek kişi bile yoktu. Annesi ölmüştü. 2 yıl Çankaya'da yaşamış ve ardından Ankara'nın şiddetli iklimi yüzünden sağlığını yitirmişti. Latife, hava değişiminin iyi geleceğini düşüncesiyle onu İzmir'e götürmüştü. Annesi orada ölmüştü. Dipnot, Zübeyde Hanım'ın İzmir'de vefat ettiği doğrudur. Ancak bu olay büyük zaferden sonra Mustafa Kemal'in İzmir'den Ankara'ya dönüşünü izleyen günlerde Zübeyde'nin hem iklimin yumuşaklığı hem de büyük olasılıkla müstakbel gelinini tanımak arzusundan kaynaklanan İzmir yolculuğundan hemen sonra oraya varışı izleyen birkaç gün içinde olmuştu. Annesinin ölümü üzerine İzmir'e gelen Mustafa Kemal cenazeden birkaç gün sonra Latife Hanım'la evlendi. Mustafa Kemal sonuna dek içini ona dökmüştü. Ona güvenmiş, onunla dertleşmiş, onun basit ama hikmet dolu öğütlerini dinlemişti. Kendisini eleştirmesine izin verdiği tek kişi oydu. Onu sadece kendisi olduğu için seven tek insanın annesi olduğunu biliyordu. Başarılı olup olmamasını umursamıyordu. Çok kötü bir başarısızlığa uğrasaydı bile onu aynı derecede sevmeye devam ederdi. Annesini özlüyordu. Ya Latife? Evlilikten sonraki ilk birkaç ay boyunca adeta cennette yaşamıştı. Ona çılgınca aşıktı. Onu refikası olarak sürekli yanında bulundurmaktan büyük zevk alıyordu. Onun kendisi için hazırladığı düzenli ev yaşamından çok mutluydu. Fakat bütün bunlar çabucak geçti. Kadınlar ona göre sadece zevk vermeye yararlardı. Latife birçok kadından yalnızca biriydi. Mustafa Kemal'in ateşli aşkı sadece şehvetten ibaretti ve hızla soğudu. Aşkı soğudukça bir kez daha bekar yaşamı sürdürmeye başladı. Yaşamında kadınlar yalnızca arize olarak yer alıyordu. Cinsellik dışında onlara gereksinme duymuyordu. Evin düzenli yaşamı onu sinirlendiriyordu. Sürekli onunla birlikte olan kadın onu rahatsız etmeye başlıyordu. Bir keresinde özgür olmak, kendi yaşamımı yalnız başıma sürebilmek için demişti. Daima yalnız yaşamayı istemişimdir. Şen şakrak arkadaşlarıyla sigara dumanıyla dolu odalarda gece boyunca içmelerini boyalı kadınlara arzu ediyordu. İnsan doğasından kaçamaz. Geçmiş onu tıpkı çiçek hastalığının bıraktığı iz gibi damgalıyordu. Mustafa Kemal eski arkadaşlarına, kadınlarına ve eğlence ortamına geri döndü. Kuramsal olarak gelişkin özgür düşünceye sahip, çağdaş bir kadın olmakla birlikte Latife bir harem kadını kadar da kıskançtı. Sadakatsiz olduğu için ona bağırdı, içki içmesine karşı koydu, arkadaşlarını uzaklaştırdı. Latife'nin ailesi de Ankara'ya gelmişti. Kendileri için özel haklar ve imtiyazlar talep ettiler. Sonunda dayanılmaz bir yük haline geldiklerinde Mustafa Kemal büyük bir öfkeyle onları İzmir'e geri gönderdi. Latife bu kararına karşı çıktı. Sürekli kavga ediyorlardı. Latife bir politikacıydı. Devlet içinde kadının konumu hakkında en belirgin ve gelişkin bağlamda özgür düşüncelere sahipti. Her iki cinsin eşit hak ve fırsatlara sahip olması gerektiğine inanıyordu. Mustafa Kemal diktatörlüğe doğru gittikçe, daha çok yaklaştıkça, siyasal anlamda anayasaya aykırı edimleri nedeniyle onunla gittikçe daha çok çatışmaya başladı. Muhaliflerine yakınlık duyuyordu. Politikada kendi çizgisini oluşturdu ve Mustafa Kemal'e yönelik muhalefete ilişkin bir takım ihtiraslar geliştirmeye başladı. Özel yaşamlarında olduğu gibi sosyal yaşamlarında da onu eleştirmeye başladı. İşine ve kararlarına müdahale etti. Kadınlarla yaptığı toplantılarla yetindiği sürece Mustafa Kemal'in bir itirazı yoktu. Her ikisi de güçlü, iradeli, sert ve altta kalmaz kişilerdi. O da kendisi gibi zeki, hazır cevap ve keskin dilliydi. O da en az kendisi kadar eleştiriye tahammülsüzdü. Onları yumuşatacak ve bir arada tutabilecek bir çocukları da yoktu. Kavgaları arttı. Ev anlaşmazlıklarından doğan patırtıyla doldu. Mustafa Kemal sonunda karar verdi. Latife gitmeliydi. Hem de derhal. Özel ilişkileri konusunda daima sessiz ve ketum olduğundan bu sorunu kimseyle tartışmadı. Boşanma belgesini kendisi hazırlayıp imzaladı. Meclise, gazetelere ve elçiliklere bu boşanmayı duyuran kısa bir mesaj gönderdi ve Latife'ye evden, Çankaya'dan derhal ayrılmasını emretti. Ardından da alışkın olduğu yaşama, yani sigara dumanıyla dolu odalarda, lakapları Külhan Beyleri olan içki arkadaşlarıyla ve boyalı kadınlarıyla uzun gecelerine geri döndü. Bu arkadaşlıkta muhtemelen hiçbir kötü yan yoktu. Ancak insanlar nahoş şeyler söylüyorlardı. Bıkıncaya dek birlikte yaşadığı ve sonra Münih'e gönderdiği Fikri'ye geri döndü. Doğulu ve Türk olan Fikri'ye ona her şeyini vermiş, efendisinin dilediği gibi çiğnemesi için kendisini onun ayakları altına almıştı. Mustafa Kemal, siz yaşamın onun için hiçbir anlamı yoktu. 2 yıl boyunca Münih'te kalmıştı. Şimdi sessizce geriye, Çankaya'ya dönüyordu. Kalmasına izin vermesi için yalvardı. Oysa Fikriye'yi insafsızca kovdu. Ertesi gün genç kadın kendisini vurmuş olarak evin aşağısındaki kayalıklardan birinde bulundu. Bütün Türkiye onun ölümüne yas tuttu. 52. Mustafa Kemal'in yaşama dair bütün tavır ve hareketleri değişmişti. Artık eskiden hep yaptığı gibi ne halkın arasına karışıyor, ne de elleri ceplerinde rastladığı herkesle sohbet ederek ağır ağır geziniyordu. Artık içe dönük, kapalı ve ulaşılması zor biri olmuştu. Biri beceriksizce hazırlanan ve başarıya ulaşamayan bombalı, ikincisi de yemeğine koyulan zehir yoluyla olmak üzere onu öldürmek için 2 girişim ortaya çıkarılmıştı. Zehir onu neredeyse öldürecekti. Bu yüzden şiddetli acılar çekerek büyük bir çaba sonunda yaşama dönebilmişti. Son derece kuşkucu biri oldu. Yanında Laz muhafızları olmadan asla dışarı çıkmıyordu. Evini baştan aşağı projektörlerle teçhiz ettirdi ve özel izni olmayan hiç kimsenin evin çevresine dahi yaklaştırılmaması talimatını verdi. Çankaya'dan Ankara'ya inecek olduğunda 6 kilometrelik yolun 2 yanı süngülü askerlerle koruma altına alınıyordu. Bir lokantaya, hatta bir dostunun evine gidecekse, lokanta ya da eve silahlı sivil ya da resmi elbiseli polisler önceden geliyorlardı. İsmet gibi hükümet üyeleri ya da kendisinin birkaç taraftarıyla Külhan Beyleri dışında pek kimseyle görüşmüyordu. Her zaman yalnız bir adam olmuş, bir münzevi gibi tek başına hareket etmişti. Hiç kimseye güvenmemişti. Kendisininkiyle ters olan fikirleri dinlemezdi. Tüm eylemleri kişisel çıkarlarının en alçakça etkisiyle değerlendirirdi. Olağanüstü kıskançtı. Zeki ya da yetenekli bir adam, bertaraf edilmesi gereken bir tehlikeydi onun gözünde. Nadiren iyi ve nazik bir şey söylerdi. O zaman bile sözlerinde hafif bir alaycılık sezilirdi. Hiç kimseye güvenmezdi. Hiçbir yakın dostu yoktu. Arkadaşları zevklerini aracılık ederek ve kibirliliğini besleyerek onunla birlikte içki içen zararlı küçük adamlardı. Bir bekçi köpeği gibi tehlikelere karşı onu koruyan İsmet, ordunun ona bağlı kalmasını sağlayan Fevzi ve bir avuç 3. sınıf mebus, ki bunlar meclisin değersiz ve işe yaramaz üyeleriydi, dışında Kurtuluş Savaşı'nın kara günlerinde onu desteklemiş olan bütün değerli kişiler artık onun karşısında yer alıyorlardı. Bunlardan biri onu desteklese bile bir bahaneyle onu kendisinden hemen uzaklaştırıyordu. Bir fırtına kopmak üzereydi. Mustafa Kemal'in ayağının altındaki zemin yavaş yavaş çöküyordu. Yaklaşan depremin belirsiz gümpürtüsü gibi hoşnutsuzlukla inleyen Türk halkının sesi duyulmaya başlamıştı. İsmet, Fevzi ve casusları onu bu tehlike konusunda uyardılar. Metin, mülayim ve tembel Türk köylüsü ve kasabalısı, pek az şeye ihtiyaç duyan, yalın bir dünya görüşüne sahip, saygılı, cana yakın insanlardı. Pek çok yokluğa ve güçlüğe hiç yakınmadan katlanırlardı. Ama onların bile bir dayanma sınırı vardı. Bu sınır da aşılmıştı. Türkiye yıkıntı halindeydi. Savaşta geniş alanlar yakılıp yıkılmıştı. Her yerde yoksulluk vardı ve halk bunun nedenini bilmek istiyordu. Savaşlar sırasında onlara düşmandan kurtulur kurtulmaz erişilecek refahın altın günlerine ilişkin güzel vaatlerde bulunulmuştu. Türkiye'yi kurtarmak için canlarını dişlerine takıp savaşmışlardı. Yunanlıları ve yabancıları ülkeden çıkarmışlar, İngiltere'ye ve kapitalistlerine haklarında ne düşündüklerini bir güzel göstermişlerdi. Artık özgürdüler. Her şeyin çok daha iyi olması gerekiyordu. Fakat her şey daha kötüydü. Onlar da Abdülhamid'in idaresindeki eski rejim günlerinde olduklarından daha kötü şartlar altında yaşıyorlardı. O günlerde insanın karnı gayet iyi doyar, kendisine tütün ve kahve, çocuklarına tatlı, karısına yeni bir elbise alacak kadar para kazanabilirdi. Akşamları huzur içinde bir kahvehanenin önündeki meydanda bulunan ağacın altında oturabilir, akşam namaz için camiye gitme zamanı gelene kadar sakin sakin haberleri tartışabilirlerdi. Bugünse yiyecek bulmak bile zordu. Fiyatlar inanılmayacak kadar yüksekti. Para çok kıttı ve bulunduğu zaman bile dükkanlarda yalnız lüks mallar değil, zorunlu ihtiyaç maddeleri bile bulunmadığı için satın alma gücü yoktu. Çocukları yırtık pırtık giysiler içindeydi. Karıları yemek yapacak yiyeceği bulmak için köleler gibi çalışıyordu. Vergiler daha da ağırlaşmış, vergi memurları daha da açgözlü olmuşlardı. Savaşlar bittiği halde bütün genç erkekler askere alınmıştı. Çiftlikler ve evler yıkılmıştı, hala da onarılamıyordu. Saman bulunmadığından hayvanları ölmüştü. Kuraklık yüzünden ekinleri kurumuş ve ellerinde tohumluk bile kalmamıştı. Yaşam, hayatta kalmak için sürdürülen çok ağır, meşakkatli bir mücadeleye dönüşmüştü. Bütün Türkiye küllerin içindeydi. Köyler yanmış, tarlalar ve bağlar mahvolmuş, yollar yıkılmıştı. Bu topraklarda daha önce kimsenin görmemiş olduğu bir yoksulluk ve ihtiyaç hüküm sürüyordu. Aslında bunun nedeni olağanüstü tüketici bir savaşın ardından sonra kaçınılmaz olan ekonomik gerilemeydi. Ancak Mustafa Kemal'in muhalifleri yani politikacılar ve din adamları bunu kullandılar. Hoşnutsuzluk bayrağını yükselttiler, halkın öfkesini kışkırttılar. Size yardım etmek için hükümet ne yapıyor diye soruyorlardı. Askerleri taşımak için demir yolu mu? Ankara'yı mamur etme çabası mı? Kendilerine her şeyin en iyisini ve bol para ayırmaları, aralarında kavga etmeleri ya da atalarından kalan eski ve güzel gelenekleri değiştirmek için belirler yayınlayıp yasalar çıkartmaları mı? Bunların size ne yararı var? İnsanlar diyorlardı. Eski zaferler ya da reformlar ve bildirilerle geçinemezler. Ekmeğe, tohumluk buğdaya, sığırlara, koyuna, kuraklığa karşı sulama imkanlarına, çiftliklerini işletmek ve dükkanlarını doldurmak için paraya ihtiyaçları var. Dinsiz kuramlarıyla bu Allahsız hükümet ve her şeyi tepe taklak eden değişiklikleri, işte onların bütün istedikleri bunlardı. Homurdanmalar ve inlemeler arttıkça Mustafa Kemal'in meclis içindeki muhalifleri gene yüreklenmişlerdi. Ordunun hoşnutsuz olduğu bazı köylerde halk fırkası şubelerinin tahrip edildiği, birçok yerde köylülerin vergi ödemeyi reddettiği ve vergi memurlarını dövdükleri söyleniyordu. Bir süredir politikacılar oldukça ihtiyatlı davranıyor, muhalefetlerini gizliyorlardı. Artık eleştirilerini çok daha açıkça dile getirmeye başladılar. Lozan'dan döndüğünden beri başvekil olan İsmet'e hücum ettiler. Bu hücuma misilleme yapılmadığı görülünce hükümetin bütün icraatine ilişkin bir gen soru önergesini gündeme aldılar. Önergenin tartışması İsmet'e ve dolayısıyla Efendisi Mustafa Kemal'e yönelik şiddetli bir kinin tezahürüne dönüşmüştü. Konuşmacılar birbiri ardına kürsüye çıkıp ülkenin ekonomisi ve maliyesi cinayet derecesinde bir karmaşa içindedir diyorlardı. Bütün bunlar İsmet'in hatasıdır. Türk lirası düşüyordu. Kredi kaynakları ortadan kaybolmuştu. Türkiye'de hiç sermaye kalmamıştı. İsmet de yenisinin gelmesini engelliyordu. Sermayeye sahip tek unsur olan yabancı bankerlerle görüşmeyi reddediyor, onları sövgülerle kovuyordu. İsmet hükümette kaldığı sürece hiç kimse Türkiye'ye borç vermezdi. Büyük İzmir Limanı yıkıntı halindeydi ve yeniden inşa etmek için 2 yıldır hiçbir şey yapılmamıştı. İstanbul kasıtlı bir iflasın içine sürüklenmişti. Nedeni ise geçmişte Ankara'ya karşı olmasıydı. Bu yapılan saçmalıktı. Yeni ticari yasalar, gümrük vergilerine getirilen ek yükler, akla ziyan yükleme, boşaltma ve liman nizamnameleri bütün ticareti durdurmuştu. Türkiye'de kalmış olan birkaç tüccarın hepsi de işlerini kapatıyordu. İsmet yaratmış olduğu ve aslında sermaye bulmak için yararlanılabilecek tekerleri armağan olarak kişisel dostlarına peşkeş çekmişti. İsmet'in Türkiye için sağlıklı bir kola sarılmış ve onu çürütene dek kanının akışını durduran bir turnike gibi engelleyici olduğunu belirttiler. Görevinden ayrılmalıydı hem de derhal. Hücumlarında büyük haklılık payı vardı. Kendilerininkine benzer savaşlardan sonra yoksulluk kaçınılmazdı. Ne ki diktatör, yani Mustafa Kemal ile yardakçısı, yani İsmet, bu durumu daha da kötüleştirmişlerdi. Her ikisi de askerdiler. Ekonomi veya maliye hakkında en ufak bilgileri bile yoktu. Mustafa Kemal gençliğinde Russo ve John Stuart Mill okumuştu. Ama mali konulara ne bir eğilim ne de yakınlık duymuştu. Bu konu onu sıkıyordu. Bu konularla uğraşmayı memnuniyetle İsmet'e bırakmıştı ve İsmet'in konuya ilişkin bilgi ve eğilimi Mustafa Kemal'inkinden bile daha azdı. Konuyu bir İstanbul Bankası'nda çalışan ortalama bir Levanten memur kadar bile bilmiyordu. Uzaklarda Anadolu çölünün ortasındaki Ankara'da Türkiye'yi dünyanın tüm ekonomik yaşamından koparmış olan İsmet kendi yeteneğinden oldukça emin bir haldeydi. Mustafa Kemal'e mali konuları kendisinin ele alacağına dair söz vermişti. Maliye vekaletindeki odasında konuya kendisi kadar yabancı olan aslarıyla maliye ve ekonomi hakkında çok bilmişçe tartışıyordu. Bu alanda egemen olan Rumlar ve Ermeniler gitmişlerdi. Selanikli Yahudilerden olan Cavit gibi bir ikisi dışında hepsi siyasal açıdan kuşkulu kişilerdi. Ülkeden ayrılan Hristiyanların yerini dolduracak kapasitede tek bir Türk bile yoktu. İsmet ne yabancı uzmanları ülkeye davet ediyor ne de eğitim görmek üzere Türkleri yurt dışına gönderiyordu. Fabrikalar ve sınai girişimlerle zenginleşmiş Türkiye hakkında konuşup duruyor ancak hiçbir yapıcı iş üretemiyordu. Yol açacağı etkiyi anlamadan yasaları meclisten geçiriyor, üstün körü yapılmış bu yasalar da ülkede ticaret adına geriye kalmış olan unsurları da bozuyordu. Olağanüstü boyutlardaki cehaleti içinde bu sağır, ufak tefek kurmay subay her şeyi bildiğini düşünüyordu. Bu arada Türkiye can çekişiyordu.